Ayrım 43, sayfa 502. Gururla zıplayan Sato önden yürümeye başladı. Zaman zaman durup arkasındaki adamlara el ediyor, bazen de elini yalvarırmışçasına ağzına götürerek ses çıkarılmamasını, yürürken de gürültü edilmemesini istiyordu. Tuhaf bir heyecanda sarılmış olarak gerçekten de kimse ağzını açmamaktaydı. Hepsi küçük yol göstericinin etkisine girmiş, birdenbire ortaya çıkan bir meraka kapılmış halde bedenlerini denetleyerek yavaş adımlarla yürüyorlardı. Kayın ağaçları ve arbutusları geçerek dağın dik tarafını geniş bir şerit halinde sınırlayan sık meşin yapraklı çalılıklara geldiler. Bu karanlık ve serin çalılıklar arasında sayısız boşluk, birbiri içine geçmiş yollar, koridorlar, kıvrılarak akan bir de pınar vardı. Bir süre sonra bir çağlayan, tülden bir şelale olarak aşağı dökülüyordu. Bu karışıklık içinde bazen bir çam, fıstık ağacı ya da her zaman yeşilliklerle sarılı bir kaya kütlesi çıkıyordu insanın karşısına. Bundan başka da sert bir dağın zirvesinde bulunulduğunu gösteren bir şey yoktu. Ama bazı yerlerde söz konusu olanın neredeyse güney yönündeki parklardan birinde yapay olarak oluşturulmuş bir labirentmiş gibi bir izlenim ediniyordu insan. Hazırlık yaptığı haftalar boyunca gerçekleştirdiği sayısız stratejik gezilerinde Gabriel Damlacık'ın gerçekten de cennete benzeyen bu bölümlerine hiç dokunmamıştı. Fakat bulundukları yer ne kadar güzel ve serin de olsa şu an topluluğun en arkasında bacaklarında huzursuz ve isteksiz bir ağırlıkla yürümekteydi. Sato çalılıklar içindeki iç içe geçmiş yolları öyle seçmişti ki adamlar denize karşı küçük açık bir kayanın önünde bulunan sevgililerin aşk köşesine çıkıvermişlerdi aniden. Her zamankinden daha çok gizlendiklerini sanan Gonzague ile Juliet'i bu baskın yıldırım çarpması gibi uyuşturmuştu. Bitmez tükenmez dehşet anlarından biri başlamıştı. Bu anı kurban olarak yaşamak zorunda kalmış biri, üzerinden çok zaman geçse de hiç yaşamamış olmanı yakıcı arzusuyla hatırlayabilir. Gabriel geldiğinde Gonzague Maris ayağa sıçramış, üstünü başını düzeltmekteydi. Juliet ise dağılmış saçları, açılmış omuzlarıyla ellerini iki yanındaki otlara daldırarak sıkıca kavramıştı. Gabriel'e gözleriyle değil de başka her türlü duygusuyla gören bir kör gibi dikmişti gözlerini. Sessizce neredeyse hiç hareketsiz olup bitmişti her şey. Birkaç adım geri çekilen Gonzague bir eskrimcinin muzaffer ve kesin gülüşüyle peşine takılmıştı olayın. Yabancı adamlar en başta ter haykazın donup kalmış yüz ifadeleriyle kadına arkalarını dönmüşlerdi. Sanki onun ayıbını daha fazla taşıyabilmeleri olanaksızdı. Kafkasya ile Lübnan arasında yaşayan dağlı Ermeniler olağanüstü iffetlidirler. Kaynayan kan her zaman katılığa eğilim gösterir, sadece gevşek olan hoşgörülüdür. Bu Hristiyanlar hiçbir kutsallığa, evliliğin kutsallığına gösterdikleri saygıyı göstermezler. O nedenle de İslam'ın kadın karmaşasına küçümseyerek bakarlar. Şu an rezaletten yüzlerini çeviren bu adamlar arasında hiç kimse Gabriel Bagration iki kurşunla meseleye kökten ve çabuk bir çözüm getirmeye kalksaydı onu engellemezdi. Ter haykazun yapmazdı. 3 yıl İsviçre'de yaşamış olmasına rağmen Papaz Thomasian da yapmazdı. Öte yandan Hrant Oskanyan yerine çakılmış gibi tüfeğinin üzerine eğilmişti. Öyle görünüyordu ki esmer öğretmen namluyu kendi ağzına doğrultmuş ve artık sadece tetiği çekmek için pratik bir çözüm arıyordu gözleriyle. Bu sembolik hareket için yeterli nedeni vardı. Çünkü tek taptığı Meryem anası her zaman için kirlenmişti içinde. Adamların sert sırtları uzun süre beklemişti. Hiçbir şey olmuyordu. Bagration'ın subay tabancası ateş almıyordu bir türlü. Bir süre sonra bedenlerini yeniden gerçekliğe döndüklerinde Gabriel'in büzülmüş kadının ellerinden tutup ayağa kalkmasına yardımcı olduğunu gördüler. Juliet yürümeye çalıştı fakat ayakları kendisini dinlemiyordu. İki dirseğinden destek yapan Gabriel Bagration kadını mersin ağaçları arasından sanki bir çocuğu yürütürmüş gibi yürütüyordu. Adamlar inanılmaz olanı uzlaşmaz gözlerle izlemekteydiler. Ter Haykazu'nun iki kısa sözcük mırıldanmasından sonra herkes tek tek yavaşça oradan ayrıldı. Sato papazın arkasından gidiyordu. Gösterdiği yararlılık nedeniyle halkın önderinden ödül bekler gibiydi. Orada tek başına kalan yabancıya kimse bakmamıştı. Bir halk hayranlık duymadan yapamaz ama nefretsiz yaşaması da mümkün değildir. Çoktandır kent çukurunda da nefret gündemdeydi. sadece nereye yöneleceğini bilmiyordu. Osmanlı'ya ve devlete karşı nefret mi? Çok büyüktü. Dolayısıyla da yaşamın ön koşulu olan ama fark edilmeyen hava ve uzay gibiydi mevcudiyeti. Yakın komşulara duyulan nefret mi? Günlük yaşamın bu sürtüşmeleri kimi tatmin edebilirdi ki? Bağırıp çağıran kadınlara bile yetmiyordu bu. Söz konusu küçük sürtüşmeler her cuma Terhay Kazu'nun yargıç olarak bir çırpıda bitirdiği davalarda kesip attığı ya da küçük bir cezayla çözümlediği küçük hukuksal anlaşmazlıkların dışında başka bir şeye yol açmıyordu. Kanlı çarpışmalar ve şiddetli yoksulluklara rağmen toplumun yüreğinde birikmiş olan olumsuzluğun o akıntıları kendilerine yeni bir yatak açmak zorundaydı. Kitlenin benzer yoğunlaşmış hoşnutsuzluklarının hizmetine tesadüflerin hemen uygun olayları sunması toplumsal yaşamın gizlerindendir. Adamlar utandırıcı mekanı terk etmeden önce Terhay Kazun birkaç kısa söz söyledi yüksek sesle. Papazın sözcükleri kesinlikle gizli tutmaya yönelik katı bir uyarı içermekteydi. Çünkü papaz skandal kamp halkının kulağına giderse yol açacağı ters sonuçları çok iyi hissediyordu. Terhay Kazun uyarısını yaparken erkekleri hesap etmişti, evli erkekleri değil. Takındığı o mükemmel ve saygın tavra rağmen Thomas Kebusyan parlak bir kılıbıktı. Yeni edindiği bilgiyi öğrenme hırsına sahip enerjik madamıyla paylaşmaksızın bir başına taşıyamazdı. Sert mizaçlı eşinin dedikoduculuğuna en iyi biçimde hizmet etmek ihtiyacı öylesine fazlaydı ki hemen eve gidip başkasına anlatmayacağına ilişkin ettiği yüzlerce yemini dinledikten sonra kendisine sıkıntı veren değerli bilgiyi aktarmıştı. Adam henüz lafını bitirmeden suratı kıpkırmızı kesilmiş Madame Kebusyan ipek şalını omuzlarına alıp öteki muhtar karılarına yani onun koruyuculuğu altındaki bir ölçüde kibar çevrenin kadınlarını görmek üzere ahşap evini terk etti. Bunun dışında her şeyi Sato halletmişti zaten. Şu an üçlü zafer yaşamaktaydı. Birinci olarak efendiye kendini kısa sürede toparlayamayacağı bir kötülük yapmıştı. İkincisi felaket ve karışıklıkların her zaman asli faili olan o birdenbire düzenli dünyanın son derece gerekli ve namuslu bir üyesi olarak hissedebilirdi kendisini. Üçüncüsü kendi gözleriyle gördüğü çok çekici ayrıntılar konusunda bilgi sahibiydi. Ki bu sayede çocuk sürüsü içinde yer edinmesi mümkün olabilirdi. En az yanıldığı konu da buydu. Önce çabuk olgunlaşmış birkaç kızı Şehven'i ben bir şey biliyorum da çekmişti yanına. Sonra da başkaları katılmıştı. Sato bir muhabir ustalığıyla iç gıcıklayıcı anlatımlarını uzattıkça uzatıyor ve bu arada hiç tanımadığı merkez olma duygusunu yaşıyordu. Nihayet Stepan'da en kötü ifadeler, en çirkin anlatımlarla annesinin rezaletini öğrendi. Önce konuşulanların anlamını hiç kavramamıştı. Sato ve grubun ağzından adını duysa da onu kastetmiş olabileceklerini düşünmeyecek kadar yükseklerdeydi annesi. Mama, şimdilerde de Iskui, bacaklarını, kalçalarını, omuz ve göğüslerini gecenin en derinliklerinde bile kutsal olana el uzatmanın, o hummalı korkusuna kapılmadan düşünmenin olanaksız olduğu bir puttu. Çocuk sürüsü mutlu acımasızlığıyla Stepan'a gülerken Sato da durmadan yeni nüanslar vızıldayıp durmaktaydı. Stepan giderek daha çok şaşırarak dikilip kalmıştı yerinde. Sato'nun konuşma özrü aniden kaybolmuştu. Tecrübeli bir beceriklilikle anlatıyordu. Nasıl ki başarısızlık dinsel bir ilaçsa başarı da bedensel ruhsal bir ilaçtır. Özgüven duygusunun yükselmesi şu anda Sato'nun konuşma özrünü gidermişti. Amerika'da ve daha yüksek bir kültür düzeyinde doğsaydı hiç kuşkusuz ünlü bir muhabir olurdu. Stepan susuyor, iri gözleri giderek büyüyordu. Aniden casus kızın üzerine atılıp yüzüne hızla vurdu. Kızın ağzından çenesinden kan boşalmıştı. Her şey bir saniyede olup bitmişti. Kız ciddi biçimde yaralanmamıştı, sadece burnu kanamıştı bir süre. Oysa Sato boğazını kesiyorlarmış gibi uzun, korkunç çığlıklar atıyordu. Bütün ilkel insanlar gibi o da medeni insanlarla karşılaştırılamayacak kadar tabansızdı. Kandan ise ürkmekteydi. Şimdi durum tamamen değişmişti. Öyle ki sinik bir izleyiciyi çok neşelendirirdi. Sato şimdiye kadar toplumun kenarında yaşamış bu yaratık, çakal, her yerden kovalanan kokmuş, aniden itibar ve sempati öznesi olmuştu. Riyakâr sesler duyuluyordu. Bir kıza vurdu. Sonradan gelenlere, kibirlilere, sahici olmayanlara karşı uzun süredir bastırılmış antipati baş göstermişti. Toplumun püskürtülmüş her saldırıdan sonra Bagratyan'a birkaç saat sessizce bağışladığı kral payesi unutulmuş, geriye kibirli göçmenlere duyulan nefret kalmıştı. Oğlan çocukları cani yüz ifadeleriyle Stepan'a saldırmışlar ve böylece kısmen dövüş, kısmen de kent çukuruyla sunak meydanına kadar uzayan bir kovalamaca başlamıştı. Gönüllülerin seçildiği sırada uygunsuz kahkahalarına rağmen Hagop şimdi büyük bir cesaretle Stepan'ın tarafını tutuyordu. Koltuğunun altında değneği olduğu halde uzun öfkeli sıçrayışlarla Stepan'la onu izleyenlerin arasına girmekteydi durmadan. Hayik ise orada yoktu. Dolayısıyla Stepan'ın tarafını tuttuğunu gösteremezdi. Halep yürüyüşçüsü son saatlerini annesi Dul Şuşik'le birlikte tek başına geçiriyordu. Gerçi Bagratyan'ın oğlu peşindeki sürüden kaçıyordu ama yine de çoğundan daha güçlü ve iriydi. Birkaçı tarafından yakalandığında onları ayının köpekleri silkelediği gibi silkeleyip atıyordu. Fakat çocuklardan birini ele geçirince öylesine yere yıkıyordu ki çocuk tamamen sersemliyordu. Genel düşünceye uymasa da kent çocuğu doğa çocukları karşısında bedensel güç itibariyle daha üstün görünmekteydi. Bu kovalamaca avcılarla av arasındaki saygınlığı yeniden kurmuştu. Uğultu kent çukuru sakinlerinin kulübelerinden çıkıp sunak meydanına toplanmalarına yol açmıştı. Şimdi haberleriyle parlama sırası yine Sato'daydı. Sürü kendini emniyete almış olan Stepan'ın peşini bırakmıştı çoktan. Bütün gücüyle anne babasına yönelen çocuk üç çadır mevkiine giderken aniden durup otların üzerine uzandı. Korkunç bir acı sıkıyordu boğazını. Artık eve gidemem. Henüz buluğa ermemiş çocukların kavgası, başta Kebusyan olmak üzere muhtar karılarının başladıkları işi bitirmişti. Daha hava kararmadan önce cemaatler her şeyi öğrenmişlerdi. Hem de öfke uyandırıcı sayısız süslemelerle abartılmış olarak. Havanın durumu nedeniyle dağ yangınının çok yoğun duman verdiği bir saatti. Kent çukuru üzerinde siyahımsı katmanlar halinde bulutlar vardı ve yakıcı reçine dumanı mukozaları tahriş ediyor, kalp çarpıntısı yapıyordu. Hapşırma, sümkürme, öksürme ağır bir eziyet haline almıştı. Öfkenin yükselmesine neden oluyordu bu durum? Nasıl? Gerçekten mümkün müydü bu? Daha iki gün önce ölümden dönmüş, eninde sonunda ölümden kurtulamayacak Musa Dağ halkı, umutsuz durumu içinde hem de yabancılar arasında gelişen böylesine bir olaydan çok derinden etkilenmiş olabilir miydi? Buna verilebilecek tek yanıt var. Yabancı oldukları için uzun süreden bu yana beslenen kıskançlık, şimdi kendini yüksek sesle ifade edebileceği uygun koşulları fırsat bilmişti. Vadideki barışçıl günlerde yoğun oluktaki evini idare ettiği ya da engebeli köy yollarında at sırtında göz kamaştırıcı bir binici olarak göründüğü sürece bu yabancının önünde eğilmişlerdi. Juliet'teki yabancı olana erişilmez bir yükseklik olarak hayranlık duymaktaydılar. Fakat gelişen olaylar Musa Dağ'daki yeni yaşam ve Gabriel Bagratyan'ın önderliği sayesinde her şey çok değişmişti. Juliet Hanım artık Ermeniler arasına düşmüş bir Fransız kadınının yükümlülük tanımayan rolünü oynamıyordu. Halkla ölümde ve yaşamda birleşmişti. Artık halka sorumluydu. Gabriel Bagratyan yüzlerce kez karısının kaderinin özelliğini, özel haklarını vurgulasa da halkın duygusu her geçen gün daha az izin veriyordu buna. Monarşilerde kralın karısı olan kraliçe her zaman yabancıdır ve tam da bu nedenle her şeyden daha da keskinleşmiş bir sertlikle sorumlu tutulur. Bu anlamda Julia sadece eşine karşı değil, eşinin mensup olduğu halka karşı da suç işlemişti. Hem de Ermeni erkeklerinden biriyle değil, kendisinin dışında burada bulunan tek yabancıyla. Ne kadar tuhaf duyulsa da bu sevgi tercihi kadını sadece özürlemekle kalmıyor, hatta kibirlilik ve ayrıksılığın incitici yeni bir kanıtı oluyordu. Üç çarpışmanın en kanlısının üzerinden üç gün geçtikten sonra, ki yüzden fazla aileyi yasa boğmuştu, namusları incinmiş gruplar öfke içinde, sanki içinde ölümün kol gezdiği bu ırk için Bagratyanların rezaletinden başka önemli bir şey yokmuş gibi sunak meydanında toplanmış duruyorlardı. Öfkenin tonunu belirleyen ne çok yaşlı ne de çok genç kadınlardı. Şarkta olduklarından daha yaşlı görünen, başkalarından başına gelenlerle neşelenip, kötü dedikodularla oyalanabilen 35 ile 55 yaş arası kadınlardı. Genç kız ve kadınlar oldukça sessizdi, düşünceli yüz ifadesiyle saygın kadınların eli maşalı çıkışlarını dinliyorlardı. Bu genç kadınların tümünün yüzleri çok soluktu, damlacıktaki yaşam en çok onlara dokunmuştu. Başörtüleri ve berelerinin altında kansız ve çökmüş görünüyorlardı. Ermeni kadınları, daha alt sınıflara mensup kadınlar da dahil olmak üzere gençliklerinde zayıf ve narindirler. Korku, acı, yoksunluklar kent çukurunun genç kadınlarını daha da zayıflatmıştı. Orta yaşlı kadınların hareketlerine ciddiyetle baş sallıyorlar, arada sırada kendileri de şehvetli hareketlerle birkaç sözcük ediyorlardı. Yine de bugünkü günde zina yapan bir kadını içtenlikle suçlayamıyorlardı. Çünkü kendilerini, daha doğrusu bütün Ermeni kadınlarını neyin beklediğini çok iyi biliyorlardı. Kendilerini bekleyen basit bir ölüm değildi. Eğer talih yüzlerine gülüp zengin bir Osmanlı'dan haremi için kendilerini zaptiyelerden satın almazsa, ki orada adamın daha önceki karıları tarafından öbür dünyaya kadar eziyet çekmeyi göze almalıydılar, ırzlarına geçilerek öldürüleceklerdi. Bugün halkın öfkesinin ipleri sadece Kebusyan'ın elindeydi. Artık Yoğunoğlu köşkünün sahibesinden, kendisine her zaman iyi davranmıştı elbette, o kabul akşamlarındaki rahatsız edici, onur kırıcı duyguların acısını çıkaracağı saat gelmişti. Bunun da ötesinde muhtarın karısının birinci kadın mevkiini yeniden ele geçirebileceği andı bu. Öfkenin doğrudan nedenini zinayla sınırlandırmayacak, kısa süre sonra kıskançlığa daha yakın alanlara kaydıracak kadar akıllıydı kadın. İşte açlık çekenlerin gözlerinin önünde en lüks yaşamı sürdürme cesareti gösteren hanımın, Fransız kadının, bu yüce bayanın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı. Bıkkınlık verecek kadar çok davet edildiği o lüks çadırları çok iyi bilirdi. Sefih kadının dolaplarını, bavullarını, sandıklarını şaşkın ama öfkeli gözlerle birçok defa kontrol etmişti. Bu bolluğu kimse aklından geçiremezdi. Bir sürü pirinç, kahve, kuru üzüm, konserve, et, tütsülenmiş, yağlanmış balık ve Avrupa'nın nefis yiyecekleri yığılmıştı çadırlara. Sonsuz çoklukta tatlılar, kurabiyeler, çikolata, meyve şekerlemeleri ve her şeyden önce lezzetli tatlı ekmek, taze bisküvi ve pasta vardı. Bayanın mutfağında bol tereyağı ve kaymak bulunması için iki mutfaktaki sütlerin kaymağı özenle alınıyordu. Yoksul halk ise geriye kalan sulu sütle yetinmekteydi. Kahya Kristofor'un aşçı Hovhannes'le birlikte kurduğu muazzam özel mutfağa bakmak yeterdi. Sultanlara özgü ızgara ve fırını olan bir ocaktı bu. Sadece tava, tencere ve kapların altın ve gümüşten olması eksikti. Kebusya'nın karısı olan kendisi de çocukluğunda koyun gütmemiş, yüksek kız okullarından birine gitmişti. Mutfak, araç, gereci herkesinkiyle yarışabilirdi. Fakat zengin Kebusyan ve karısı ayrı özel bir mutfak kurmamışlar, gerçekten de hiç ihtiyaçları yokken kampta Allah ne verdiyse dağıtılanları alçak gönüllülükle alıyorlardı. Oysa alçak gönüllü muhtar mevcut hayvanların yarısından çoğunun sahibiydi. Öte yandan hizmetçileri ve asalaklarıyla üç çadır mevkiinin kibar insanları, bir de halka ait olanları çalıyor, her gün etin en iyi yerlerini seçerek götürüyorlardı. Mutfaktaki sıkıntının adamların guruldayan midelerini etkilediği inkar edilemez. Fakat bunun dışında öfkeleri Juliet'ten çok içlerine girmiş tanımadıkları Gonzague Maris'e yönelmişti. Birkaç delikanlının Maris'in işini bitirmek üzere bir araya gelmesine pek bir şey kalmamıştı. Daha aklı başında olanlar gençleri bu amaçtan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Ne var ki şu anda Gonzague görünseydi vay haline. Terhaykazun meydana geldiğinde Bayan Kebusyan uygunsuzca karşısına dikildi. ''Papaz, cezalandırmayıp göz yumamazsın.'' Kadını sert biçimde kenara itmek istedi papaz. ''Kendi işinle ilgilen.'' Fakat kadın utanmadan papazın yolunu kesmeye devam ediyordu. ''Ben kendi işimle ilgileniyorum papaz. İki bekar kızım, iki de gelinim yok mu benim? Bunu biliyorsun. Ve erkeklerin gözleri vahşi köpeklerden daha hırslı. Kadınların kalbi daha kötü değil mi?'' Kulübelerde herkes aynı yerde yatıp kalkıyor. Önlerinde böyle bir örnek dururken anneler namus ve iffeti nasıl koruyabilirler? Terhaykazun hafifçe itti kadını. Senin çılgınlıklarını dinleyecek zamanım yok benim. Yolumdan çekil. Başka zamanlar hiç dikkat çekmeyen kısa boylu, farelerinkine benzeyen hareketli gözlü elebaşı kadın, Juliet olayı sayesinde ayı gülü gibi açılmış olarak törensel yüksekliklere uzanmıştı. ''Ya günah ey papaz, kurtarıcı İsa bugünlere kadar bizi ölümden korudu, bizim yanımızda mücadele etti, o ve kutsal Meryem ana, fakat şimdi bu ölümcül günahla incindiler, eğer ceza verilmezse bizi Osmanlı'ya teslim etmezler mi?'' muhtarın karısı büyük kozunu oynamış olduğuna inanıyordu. Kocası Thomas Kebusyan ise papazın hemen arkasında duruyor ve orantısız gözleriyle hem herkese bakıyor hem de hiç kimseye bakmıyordu. Görünen oydu ki skandala karışmak işine gelmiyordu. Terhay Kazun gayretli kadına değil, çevresine toplanmış kalabalığa verdi sorunun yanıtını. Evet, çok doğru. Kurtarıcı İsa bugüne kadar bizi korudu. Peki bunu nasıl yaptığını bilmek ister misiniz? Büyük bir mucize eseri bize zamanında savaşı tanıyan, savaştan anlayan gerçek bir subay olan Bagratyan'ı göndererek yaptı bunu. Aksi halde şimdiye kadar çoktan mahvolmuştuk. Hala hayattaysak Bagratyan'ın kafasına ve cesaretine borçluyuz. Sadece bunu düşünmelisiniz. Sadece bunu. Başka hiçbir şeyi değil. Konuşma kalabalığın bir bölümünü ikna etmişti. Orta yaşlı kadınların hırslı kindarlığına öfkelenen aklı başında insanlar üstünlük kazanmaktaydılar. Taraftarlarının eriyip gittiğini gören Bayan Kebusyan yardım bekleyerek baktı etrafına. Papazın arkasında duran daha yarım saat önce kendisinin duyduğu ahlaki dehşete bütünüyle katılmış, onu desteklemiş olan kocasını gördü hemen. Mağrur biçimde seslendi. ''İşte muhtar burada. 12 yıldır sizler için yorulan muhtarı dinleyin, söyleyeceklerini dinleyin.'' Fakat böylesine büyük demagojiyle çağrılan muhtarın söyleyecek bir şeyi yoktu. Karısını maskara ederek orada bırakıp hafifçe sallanan kel kafasıyla çabucak Terhay Kazun'un arkasından papaz kulübesine girmişti. Etrafta alaycı erkek sesleri duyulmaya başlamıştı. ''Kendi pisliğinizi karıştırsanız daha iyi edersiniz. Bu kadınların yapacak işleri yok. Daha çok işe koşmalı bunları.'' Terhay Kazun'un kulübesinde önderlerden sadece küçük bir grup toplanmıştı. Çok özel, son derece hassas bir durumdu. O nedenle kendiliğinden bir duyarlılıkla hükümet barakasında değil, burada bir araya gelmişlerdi. Tamamen ahlaki bir konu söz konusu olduğundan, bu alanda da Terhay Kazun'un sınırsız otoritesi kabul edildiğinden, herhangi bir görüşme yapılmaksızın konuya ilişkin bütün kararlar ona bırakılmıştı. Terhay Kazun bir eczacı Krikor, öteki de Doktor Bedros Altuni olmak üzere iki elçi seçti. Eczacı onu konuk edip bir ölçüde yoğunluk dünyasına soktuğu için Gonzague Maris'e gidecekti. Öte yandan Doktor Bedros Altuni, Bagratyanların en eski dostu ve koruyucusu olarak Gabriel'e gönderildi. Hasta eczacıya vaftiz ziyafetindeki küçük sarhoşluğun ilaç etkisi yaptığı görülüyordu. Öyle ki etkileri itibarıyla hala elinde bulunan ilaçların tümünden daha üstündü. İki günden bu yana yavaş küçük adımlarla da olsa yeniden bacaklarının üzerinde yürüyebiliyordu. Terhay Kazun eczacıyı kaldığı yerden getirtmiş birkaç sözcükle görevini anlatmıştı. Eski konuğunu zaman kaybetmeksizin bulmalıydı. Gençlik birliğinden iki emirber Maris'i ararken ona yardımcı olacaktı. Adamı bulunca hayatının tehlikede olduğunu belirterek kampın çevresinden mümkün olduğunca çabuk kaybolmasını ısrarla isteyecekti. Krikor bu görevi yerine getirmemek için uzun süre şiddetle direndi. Gerçi dünyadaki görevi eczacılıktı, fakat istenmeyen bir konuğu handan atmakla görevli han uşağı değildi o. Eczacının bütün itirazlarına Terhay Kazun kısa ve öz yanıt veriyordu. ''Onu içimize sen soktun, şimdi de sen çıkarmalısın.'' Yararı yoktu. Eczacı Krikor uzun süre direndikten sonra ağrıyan kemikleriyle yola koyulmuştu. Bastonuna dayanarak güvensizce toparlarken görevini en kolay, en nazik biçimde yerine getirebilmek için kendi kendine yaptığı trajik konuşmalarla kullanacağı sözcükleri gözden geçirmekteydi. Eczacıyla karşılaştırıldığında hekim Bedros'un görevi daha kolaydı. Gabriel Bagratyan'ı genel öfkeden ihtiyatla haberdar edecek, ek olarak Juliet Hanım'ın şimdilik çadırdan çıkmamasını rica edecekti. Ötekiler Terhay Kazun'un Krikor ve doktorla görüşmesini sessizce kabullenirken, başka zamanlar inatla susan biri, güçlü bir konuşma yapmak için söze başladı. O ana kadar Esmer Hrant Oskanyan'ı herkes gülünç bir soytarı olarak değerlendirmekteydi. Kötü niyetli mağrur maskaralıklarına öğretmenliği takdir edildiği için göz yumuluyordu. Ama şimdi yüzündeki o ateş renkli fanatik soytarı maskesi yoktu. Herkes donmuş gibi ona dikmişti gözlerini. Çünkü sözcüklerinden vahşi bir güç akıyordu. Oskanyan Gonzague Maris'e yönelik şeytanca bir öç alma talep etmekteydi. Önce bu alçak herifin elinden Amerikan pasaportuyla belgeleri alınmalı, sonra çırılçıplak soyularak elleri ayakları bağlanmış halde gece vakti cesur adamlar tarafından vadiye taşınmalıydı. Böylece Türkler Maris'i Ermeni sanıp yavaş yavaş öldüreceklerdi. Şaşıran, hoşnutsuzluğa kapılan adamlar Hrant Oskanya'nın azgın çıkışını ciddiye almamışlardı. Fakat öğretmen kolayca baştan savılacak gibi değildi. Kendisinin önerdiği cezanın neden zorunlu olduğunu anlatmaya koyulmuştu ciddi ciddi. Terhaykaz'ın uzun soluklu söz tufanını yarı kapalı gözlerle değil, gözlerini tamamen kapamış olarak dinlemekteydi. Bu hoşnutsuz olduğunun belirgin işaretiydi. Nihayet bitirdin mi öğretmen? Sizler de benim gibi gerçekleri görünceye kadar bitirmeyeceğim. Terhaykaz'ın vızıldayan eşek arısını kovmak ister gibi başıyla rahatsız bir hareket yaptı. Olaya ilişkin söylenecek başka bir şeyin olmadığına inanıyorum. Oskanyan öfkeden köpürmüştü. Demek ki Önderler Konseyi bu herifi bize hemen yarın Osmanlı'ya satması için iyi dilekleriyle serbest bırakacak. Terhaykaz'ın rüzgarın ışırdattığı kulübe çatısına bezmişçesine baktı. Bizi satmak istese bile neyimizi ele verebilir ki? Neyimizi mi ele verir? Her şeyi, kent çukurunun yerini, otlakları, mevzileri, stoklarımızın çok kötü durumda olduğunu, hastalığı. Terhaykaz'ın tek tek sayılanları yorgun bir el hareketiyle kesti. Bu tür haberlerle hiç kimse Osmanlı'ya yaranamaz. Gerçekten de bütün bunları şimdiye kadar öğrenmeyecek kadar aptal olduklarına mı inanıyorsun? Türk keşifçiler boşuna her köşeyi taramadılar. Ayrıca o genç adam hain değil.